Bubbleworks, bir podcast üretimi.
Lotoyu kazanmak ister miydiniz? Şöyle 50 milyon çıksa lotodan, fena mı olurdu? Gerçekten lotoyu kazansak daha mutlu olur muyduk? Size yapılan araştırmalara göre, lotoyu kazanan insanların diğer insanlara göre daha mutlu olmadıklarının ölçümlendiğini söyleseydim. Genellikle pek çoğumuz hayat koşullarımız değiştiğinde daha mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Ama bilimsel araştırmalar pek de böyle olmadığını söylüyor. Eğer hayat koşulları bizi mutlu etmeyecekse mutluluğu nerede aramalı? Bu bölümde konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar. Ben Özge. Sizi ne mutlu eder hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama ben sizi, beni ve diğer insanları ne mutlu eder sürekli araştırıyorum. Hoş geldiniz. Mutluluğun rasyonel düşünceyle kesiştiği yerdesiniz. Geçtiğimiz sene yılın bu zamanlarında işten ayrılmak için fanteziler kurmaya başlamıştım kafamda. İşimi sevmediğim için değil, aslında çok sevdiğim insanlarla ve zamanında yapmayı çok istediğim bir işi yapıyordum. Esas sebep özgür olmak istememdi. Özgür olmak ve hayatta 9-5 bir çalışan olmanın ötesinde nasıl fırsatlar var keşfetmek istiyordum. Ne zaman ne yapacağıma benim karar verdiğim, tatile çıkmak için izin almak zorunda olmadığım, istediğimde aylarca ortadan kaybolabileceğim bir hayat düzenim olmasını istiyordum. Hayallerimde bu istek dolaşmaya başladı. Kendimi Asya ülkelerinin birinde kucağımda laptop, kendi işimi yaparken ve canım istediğinde dünyayı dolaşırken hayal ediyordum. Ve bu hayal gerçekleştiğinde ne kadar mutlu hissedeceğimi düşünüyordum. Bir yandan korkuyordum tabii. İstifa etmek demek bir belirsizliğin içine balıklama atlamak demekti. Ama yeni yılda kendime koyduğum en büyük hedef daha cesur olmaktı. Korkularım üzerine sürekli çalıştım, meditasyon yaptım, imgelemeler yaptım ve bunu takip eden 2-3 ay içerisinde cesaretimi toplayıp gerçekten de istifa ettim. İlk bir hafta yaşadığım mutluluk sarhoşluğunu size anlatabilir miyim bilmiyorum. Sabah gözlerimi açtığımda girilecek bir toplantı olmamasının verdiği rahatlık. O gün ne yapacağıma sadece benim karar verecek olmam. Ama en güzeli de o özgürlük hissi. O hafta yaşadığım mutluluk hissini sanırım hiç unutmayacağım. İlk 2-3 ay boyunca bu sarhoşluk azalarak da olsa devam etti. Özgür olmak hala çok iyi hissettiriyordu. 3 ay geçtikten sonra bir sabah kalktım. Kendi işlerim için çalışmaya başladım ve birden şunu fark ettim. Mutluluk sarhoşluğum son bulmuştu. Artık sabahları "oh be yaşasın özgür oldum" heyecanı beni sarmıyordu. Yeni hayatımdaki bir diğer güne uyanmıştım. Yani ben özgürlüğe alışmıştım. Özgürlük hayatımın sıradan bir parçası olmuştu ve özgürlüğe alışmış olmak beni istifa etmeden önceki mutluluk seviyeme geri döndürmüştü. "Yok Özge ya, abartıyorsun." diye olabilirsiniz. Belki de aklınızdan şunlar geçiyor. Ben istifa etsem böyle olmaz. Ama size kendi hayatımdan anlattığım bu süreç bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış bir olay. İsmi hedonik adaptasyon. Hedonik adaptasyon nedir diye soracak olursanız tanımı şu. Hayatta terfi almak, evlenmek gibi olumlu durumları deneyimlediğimizde geçici bir süre daha mutlu hissediyoruz. Ama uzun vadede eski mutluluk seviyemize geri dönüyoruz. Yani başımıza gelen güzel olaylar uzun vadede bizi çok mutlu etmiyor. Hoppa! Nereden çıktı bu ya şimdi? Şunu demek istiyorum. Hani çok üşüyüp ateş başına geldiğinde önce sıcak çok inanılmaz iyi hissettirir. Bir süre sonra o sıcağa alışırsın ya. Hatta bir süre sonra o sıcak seni bunaltır böyle. Uzaklaşman gerekir. Ya da eve çiçek aldığında ilk böyle kokusu harika gelir. Bir süre sonra burnun kokuya alışır ama sonradan o kokuyu alamamaya başlarsın. İşte başımıza gelen pozitif hayat durumları da aynı böyle. Gerçekleşmesini çok istediğimiz bir şey olduğunda kısa vadede gerçekten bir mutluluk sarhoşluğu yaşıyoruz. Ama uzun vadede bu şey bizim yeni normalimiz haline geldiği için ona alışıyoruz ve eski mutluluk seviyemize geri dönüyoruz. Bakın size gerçek bir hikaye anlatayım. İsimleri değiştireceğim. Hale ile Mehmet üniversite yıllarında çıkıyorlarmış. Daha üniversiteyi bitirmeden evlenmişler ve bir kızları olmuş. Henüz öğrenci oldukları için okul yurdunda kalmaya devam etmişler. Düşünün, küçücük, mutfaksız bir yurt odasında okulu bitirmeye çalışan gencecik bir çift, bakılacak bir bebek. Geçmek zorunda oldukları sınavlar. Hatta Hale'nin annesi de kalırmış ara sıra o küçücük yurt odasında. Arkadaşları Hale ve Mehmet'in durumunun ne kadar zor olduğunu düşünürmüş ama onlar hallerinden memnunmuş. Aradan yıllar geçmiş. Hale ve Mehmet varlıklı bir çift olmuşlar. Üç kızları olmuş, üç odalı, geniş bahçeli, kocaman bir villada yaşamaya başlamışlar. O küçücük yurt odasına göre ne kadar farklı geliyor kulağa, değil mi? Hale bir gün arkadaşını aramış ve şöyle demiş. Serap, bizim sitede bir ev satılığa çıktı. Dört odalı ve bahçede mangal yapabileceğimiz ekstra bir alanı var. O eve bayıldım. Parayı denk getirebilirsek oraya taşınmayı çok istiyorum. O evi düşünmeden edemiyorum. Dışarıdan bakan biri için Hale'nin isteği ne kadar garip görünüyor, değil mi? O küçücük mutfaksız yurt odasında bile mutlu olabilmeyi becerebilmiş bir kadın. Neden sadece ekstra bir oda ve biraz daha büyük bir bahçe için o evi kafasına bu kadar takıyor? İşte bunun cevabı hedonik adaptasyon. Hale'nin şu an yaşadığı villaya ilk taşındığında hissettiği mutluluğu düşünün. Muhtemelen evine bakıp hayranlıkla ne kadar güzel ve geniş bir evde yaşadığını düşünüyordu. Aradan bir süre geçince yeni evi Hale'nin yeni normali haline geldi. Evine alıştı, o yüzden artık evi o kadar da güzel görünmemeye başladı gözüne. Evi her gün girip çıktığı sıradan bir yer haline geldi. Ve o da daha geniş bir evin onu mutlu edeceğini düşünmeye başladı. Halbuki daha büyük bir eve geçtiğinde bir süre sonra ona da alışacak ve bir malikanede yaşamak isteyecek. Yani neyi elde edersek edelim, ona alışıyoruz ve daha iyisini istemeye başlıyoruz. O yüzden elde ettiğimiz şeyler hep geçici bir mutluluk veriyor. Bunun sinir bilimi açıklaması şu, beyinde bir ödül merkezi var. Bu ödül merkezi gerçekleşmesini istediğimiz güzel şeyler olduğunda uyarılıyor ve mutluluk hormonları üretmeye başlıyoruz. Ama beynin bu yapısı aynı ödüllere karşı bir süre sonra direnç oluşturuyor ve aynı şekilde uyarılmamaya başlıyor. Yani bu ödüllerin beynimiz üzerindeki etkisi geçmeye başlıyor. Nasıl ki yeni evlenen çiftler ilk 2 sene balayı dönemindedirler ama 2 sene sonra evliliğe fazla alıştıkları için o aşk biraz soluyormuş, ölüyormuş gibi gelir. Ya da terfi aldığında önce havalara uçarsın ama bir süre sonra yeni pozisyonuna alıştığın için artık seni o kadar mutlu etmemeye başlar. İşte hedonik adaptasyon dediğimiz beynin çalışma şekli bunun esas nedeni. Aslında hedonik adaptasyonun bize söylediği şey şu. Hayatta bizi mutlu edeceğine inandığımız o büyük olaylar ve değişimler aslında bizi kısa süreliğine mutlu hissettirecek. Yani mutluluğun anahtarı o büyük hayalleri elde etmekte değil. Çünkü onları elde eder etmez hızlıca alışacağız. Bununla ilgili size bir benzetme vermek istiyorum. Hayatta iki tip oyun olduğunu düşünelim. İlki kazananın kaybedeninin olduğu ve kazandığında son bulan oyunlar. İkincisi de kazananın ve kaybedenin olmadığı sonu olmayan oyunlar. Biz hayatı sonlu bir oyunmuş gibi algılıyoruz. Ancak oyunu kazanır ve sona ulaşırsam mutlu olacağım gibi bir anlayış var bizde. Üniversitedeyken oyunu kazanmak için iyi maaş veren bir iş bulmam gerekiyor. Tecrübeli bir çalışanken oyunu kazanmam için büyük bir ev ve güzel bir araba almam gerekiyor. Orta yaşlarıma geldiğimde oyunu kazanmam için emekli olmam gerekiyor. Bu anlayıştan dolayı bir hamster tekerleğinde koşup duruyorum. Beni mutlu edeceğine inandığım şeylere ulaşmak için. Hep bir sonraki ödüle ulaşmak için. Koşuyorum da koşuyorum, koşuyorum da koşuyorum. Halbuki söz konusu mutluluk olunca hep yerimde sayıyorum. Çünkü bize öğretilenin aksine hayat kazandığında puanları toplayıp mutlu olduğum sonlu bir oyun değil. Tam aksine hayat ikinci tip bir oyun. Sonu olmayan ve sadece oynamaktan keyif alırsam iyi hissedeceğim bir oyun. Oyunun içinde hedefler var tabii ama bu hedefleri kazandığında oyun bitmiyor. Sadece oynamaya devam ediyorsun. Oyun hiç bitmeyeceği ve kazanmak, kaybetmek olmayacağı için sadece oyundan keyif alabilirsin. Sadece oyunun içinde olabilirsin. Sadece oyunu oynayarak mutlu olabilirsin. Kazanmak ya da kaybetmek yok. Aslında demek istediğim sadece hayatı yaşayarak mutlu olabilirsin. Kulağa ne kadar basit geliyor, değil mi? Bu her yerde gördüğümüz anın tadını çıkar dedikleri şey olsa gerek. Bu yaklaşım beni iki önemli sonuca vardırıyor. Birincisi, hayatta başımıza gelen büyük olaylardansa rutinimizi oluşturan küçük şeylerden mutlu olmayı öğrenmemiz gerek. Düşündüğünüz zaman evlilik, emeklilik, terfiler, büyük seyahatler, yurt dışına taşınma gibi büyük olaylar hayatta çok nadir, hatta neredeyse bir kere meydana geliyor. Başımıza geldiklerinde mutluluk etkileri kısa sürüyor. O yüzden uzun vadede günlük hayattan keyif alabilen insanlar daha mutlu oluyorlar. İkincisi de hayatımıza giren büyük ve olumlu olaylara alışmamak üzere zihni eğitmemiz gerekiyor. Size birinci bölümde bahsettiğim gibi mutluluk tamamen öğrenilebilecek bir konsept. Sadece birinin bize matematik anlatır gibi anlatması gerek. Güzel insanlar, bu podcast'i keyifle dinliyorsanız lütfen takip etmeyi unutmayın. Büyümesine ve daha fazla insana ulaşmasına çok katkısı olur. Eğer bu bölümden faydalanacağını düşündüğünüz kişiler varsa onlarla da paylaşabilirsiniz. Şimdi konumuza geri dönelim. Almanya'da yapılan bir araştırma var. 15 sene boyunca yaklaşık 25 bin kişiyi takip ediyorlar. Bunların içinden yaklaşık 1800 kişi evleniyor. Bu kişilerin evlenmeden önceki ve evlendikten sonra yıllar içinde değişen mutluluk seviyelerini kayıt altında tutuyorlar. Araştırma sonucunda bu kişilerin evlendikten sonraki 2 sene boyunca mutluluk seviyelerinde bir artış görülüyor. Ama 2. senenin sonunda katılımcıların çoğu evlenmeden önceki mutluluk seviyelerine geri dönüyorlar. Yani evliliklerine alıştıkları için mutluluğun etkisi geçiyor. Tabii ki farkında olarak hedonik adaptasyonun önüne geçmek ve mutluluk kontrolünü ele almak mümkün. Mesela bu araştırmanın katılımcılarından biri olan Markus, hedonik adaptasyona yenik düşmemeyi becerebilenlerden. Markus, evlendikten sonra gerçekten mutluluk seviyesinde bir artış oluyor ve diğer katılımcılarının aksine mutluluk seviyesindeki bu artış kalıcı oluyor. Bu durumu merak ettikleri için Markus'un diğerlerinden farklı olarak neler yaptığına bakıyorlar. Görüyorlar ki Markus diğer katılımcıların aksine evliliğini çantada keklik olarak görmüyor. Düzenli olarak karısına onu sevdiğini söylüyor, seyahatler ve etkinlikler organize ediyor, çiçekler alıyor, karısına samimi olarak başarılarında ve zorluklarında destek oluyor. Evliliğin dinamiklerini ve ilişkilerini canlı tutmak için sürekli adım atıyor. Böylelikle evlilik, balayı dönemi bittikten sonra sıradanlaşan sıkıcı bir birliktelikten fazlası olarak kalabiliyor. Mutlu olmak bir seçim. Nedenini ve nasılını öğrenebileceğimiz, onu aktif tutabileceğimiz bir seçim. Markus örneğinde gördüğümüz gibi hedonik adaptasyona yenik düşmemek için uygulayabileceğimiz teknikler var. Sonia Lyubomirsky gibi pozitif psikoloji konusunda önde gelen araştırmacılar bu konuyla ilgili bazı mutluluk stratejileri öneriyor. Bu stratejileri size bir sonraki bölümde detaylıca anlatacağım. Ama bu bölümü bitirmeden önce size son bir hikaye anlatmak istiyorum. Gerçek bir hikaye. Amerika'da Anthony Hinton isimli siyahi bir adam var. Bir gün fabrikada sıradan bir iş gününde çalışırken bir anda etrafını polisler çeviriyor. Ve onu işlemediği bir suç yüzünden tutukluyorlar. Yolda giderken Anthony'ye siyah olduğun için hapse gireceksin diye söylüyorlar. Anthony işlemediği bir suçtan dolayı 30 senesini hapiste geçiriyor. 30 sene sonra yüksek mahkemeden çıkan bir kararla onu serbest bırakıyorlar ve bir televizyon programına konuk olarak çıkıyor. Sunucu Anthony'ye onu hapse gönderenlere karşı öfke duyup duymadığını soruyor. Anthony onu hapse gönderen herkesi bağışladığını söylüyor. İnanamayarak bakan sunucu ama 30 seneni senden aldılar nasıl öfke duymayabilirsin diye soruyor. Anthony şöyle cevap veriyor. Eğer öfke duyup onları bağışlamasaydım hayatımın geri kalanını da benden almış olacaklardı. İnsan elinden alınana dek özgürlüğün değerini bilmez. İnsanlar yağmurdan kaçıyor. Ben yağmurun altına koşuyorum. Bu kadar süre yağmuru özledikten sonra her damlası için minnettarım. Çok şeye sahip olan insanlara bakıyorum, mutlu değiller. Evet 30 yıl hapiste yattım. 1,5'a 2 metre bir hücrede kaldım. Hiç hapse girmeyen insanlara bakıyorum. Bir dakikalarını bile hapiste geçirmediler ama mutlu değiller. Kendime soruyorum neden? Neden mutlu olmadıklarını size söyleyemem. Ama mutlu olmayı seçtiğim için mutlu olduğumu söyleyebilirim. 30 sene boyunca işlemediği bir suçtan dolayı hapis yatan bir adam mutlu olabiliyorsa sizce de herkes mutlu olamaz mı? Mutluluğu seçebilmek elimizdeyken onu seçmiyor olmak mantıksız olmaz mı? Bir sonraki bölüme kadar seni bu sorularla baş başa bırakıyorum. Hoşça kal.
Bubbleworks, bir podcast üretimi.